Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu program için ben programı Göcek'ten yapıyorum. Bu hafta Açık Deniz'i Serhan Cengiz ve Engin Mukan'la birlikte yapacağız. Serhan merhaba.
Merhaba Beysun.
Engin'cim merhaba.
Merhaba Beysun.
İkiniz de hoş geldiniz. Şimdi Göcek'teyim. Sanıyorum 2009 yılında yanlış hatırlamıyorsam Exorient'le Göcek Sonbahar Yelken Haftası'na katılmak için gelmiştim. Bugün sabah bir tur attım, kısa bir tur Göcek Çarşı'da ve inanılmaz bir değişiklik var. Şimdi Engin'le başlamak istiyorum Serhan izninle.
Tabii Engin, dinlemeyin.
Sen İstanbul'dan yıllar önce Göcek'e geldin. Yerleştiniz. Aile burada büyüdü. Şimdi de hala Göcek'tesin. Ben ciddi bir değişiklik var ama senden, yani önce ben Göcek'i biraz konuşmak istiyorum da onun için Göcek'ten açtım lafı. Nasıl bir değişimi izledin Engin? Sen biraz da tarafsız sayılırsın dışarıdan geldiğin için. Geldiğin zaman Göcek nasıldı? Şimdi nereye geldi?
Valla ben geleli 32 sene oluyor. 32 sene önce geldim. 91'di geldiğimiz zaman buraya yerleştiğimizde. Aradaki farka bakarsan o zaman çok köy gibi bir yerdi Göcek. Çok küçüktü. Tabii büyüdü o geçen zaman içerisinde. Onunla beraber bir sürü şey de değişti. Mesela banka şubelerinin sayısı arttı. Market yoktu, market açıldı. Bir sürü o şekilde değişiklik oldu ve tabii bu teknoloji, internet bağlantıları falan da hayatı çok değiştirdi. Eskiden mesela bir sinema yoktu civarda. İşte bir alışverişle ilgili sadece büyük şehirlerde bir şeyler almak vardı. O anlamda çok büyük bir fark oldu. Fakat tabii şey olarak, doku olarak çok değişmedi. Yani buranın korunması, öyle iki kattan fazla izin verilmemesi gibi bir şey ve de yapılaşma şeklinin de sınırlı olması o anlamda çok büyük bir fark yapmadı. Fakat onun dışında son birkaç sene içerisinde de yani bayağı bir değişiklikler oldu. Yani bir sürü dükkan, bir sürü dışarıdan gelen ve buraya yerleşen insanlar, bir kısmı ikinci ev olarak, bir kısmı kendi evi olarak. O anlamda çok değişiklik oldu. Ama genel olarak ben çok kötü bir değişiklik olarak görmüyorum bunu. Hani çok kalabalıklaştı ve rahatsız edici oldu şeklinde değil yani Göcek'in içinin değişikliği. Derli toplu oldu diye düşünüyorum kendi adıma.
Anladım. Peki mesela ben şeyi fark ettim. Eskiden Göcek'te deniz kenarında yürüdüğün zaman denizi görürdün. Şimdi guletten geçilmiyor tur teknelerinden. Yani bir duvar örülmüş gibi. Ben burada sözü o zaman Serhan Cengiz'e vereyim. TYBA 2. Başkanı. Dernek ismi de Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği. Uzun bir isim. Serhan, sen Göcekli misin?
Ben de buraya 97'de geldim ama ilk Göcek'e dokunmam 82 üniversite yıllarında bir yaz tatilinde bir geldim. Sonra Kaş'ta yaşadığım yıllarda, Kaş'ta ilk üniversiteyi bitirdim ama diplomamı hiç kullanmadım. ODTÜ işletmeyi bitirdim ama hiçbir zaman diplomayı kullanmadım. Kaş'ta bir şeyler yaptım turizmle ilgili. O sırada da gelip giderdim. Dediğim yıllar 87-90 arası, işte o aralarda Göcek'i bilirim. Ama asıl gelişim 97 Eylül. Ben de hani Engin kadar eski olmasam da Göcek'te eskidik. Ben de buralıyım artık. Hani çoğul çocuk, ev, her şey burada. Göcek Engin'in dediği gibi yani bir dokusu var. Tamam, kalabalıklaştı, ben geldiğimde nüfus 5000'di. 4000 hatta 4-5000 arasıydı. Doğru mu hatırlıyorum Engin? Öyle
doğru,
bir şeydi hani 90'lı yıllarda.
Uzun süre hep 3000 rakamı aynen, hep söylenirdi.
Ben de
4-5000'e falan zor çıktı.
Ben 4000'de geldim. Doğru. O 4000 bayağı bir gitti. Şimdi artık bilmiyoruz. Bir ara zaten, şu ara zaten tekne sayısı Göcek'teki insan sayısından fazlaydı bir ara.
Doğrudur. Doğrudur.
Şimdi de zaten fazla. Oraya da geleceğiz galiba, değil mi Beysun? Birazdan hani taşıma tabii kapasitesinin üstünde. Ben şimdi bir yerden çıktım, isim vermeyeceğim. Ama yüzmedim ben orada. Öyle değil. Yani neyse. Göcek olarak, yani karasal Göcek olarak, Göcek hala güzel. Ben hala seviyorum. Sahil evet birazcık işgalde. Hani tekneler çok var. O, marina doldu her yeri. Olmasa mıydı bu kadar çok marina? Keşke olmasaydı. Ama bu baştan yapılan bir genel, böyle çok uzun vadeli planlamalarla olur bu işler. Ama bizde olmadı maalesef. O da kaçtı. O tren de kaçtı. Ama en azından 6-15 yükseklik ve 2 kat ve %10. Benim oturduğum arsaya %10 imar hakkı var mesela. Bu ne demek? %90'ı imarlaştıramıyorsun. Yaptığında 2 katlı oluyor. Bu Göcek özel çevrenin koruması altında buraya kadar geldi. Çok şükür.
Ama sanıyorum Göcek ve benzeri yerlerin sorunu karadan çok denizde karşımıza çıkıyor. Yani mesela ben bugün işte sabah dolaşırken Bebek'i hatırladım. Bebek'te de aynı boy, koca koca tekneler. İnsanların deniz olan ilişkisini kesmiş vaziyette. Bir de şimdi galiba bir tel çekilmiş sahile. Eskiden yoktu, değil mi Engin?
Çok fena. Evet.
Doğrudur, evet.
Peki Engin, sen gelişmeleri olumlu buluyorsun gibi anladım. Ben dışarıdan bir göz olarak da ya bir sanki böyle bir sağlıksız beslenmeyle ilişkin bir şişmanlamış Göcek. Özellikle tabii bunu Serhan Cengiz'den rica edeceğim, hem derneğin ikinci başkanı olarak. Bu ticari tur teknelerinin bu kadar çok olmasına karşı bir çalışmanız var mı?
Şimdi Beysun, bir şeyi açıklamak isterim. Bizim derneğimiz, tüm yat işletmecileri derneği, Türkiye'deki bu mavi yolculuk dediğimiz konaklamalı, mürettebatlı, konaklamalı teknelerin bir çatısı. Günübirlik teknelerden farklı. Hiç bizim üyelerimiz günübirlik turlar yapmıyor. Şimdi Göcek'te gördüğümüz tam guletlerimiz var, günübirlik tekneler var. Bunlar da bu rengin bir rengi, bu sahilimizin bir rengi. Onlara yapacak bir şey yok. Onların hepsi esnaf. Çalışmak Anladım. Durumunda. İstihdam yaratıyor. Yani çok detayı var. Konuştukça daha başka bir sürü şey söyleyeceğim. Sıcak
tabii ki. Şimdi tabii sırf bu ticari teknelerde bir de özel tekneler var.
Ona geleceğim şimdi.
Engin Hanım
da pandemi.
Evet. Evet. Şimdi şu var. Benim teknesi olan bir sürü arkadaşım son yıllarda güneye geldikleri zaman tekneleriyle çok şikayetçiler. Kalabalıktan şikayetçiler, yetersiz özel tekne sahiplerinin beceriksizlikleri, demir atmada, demir almada, yanaşmada vesaire. Tabii ses kirliliği çok önemli. Yani mesela şeyi merak ediyorum. Sizin bu özel yat işletmecileri derneği gibi. Mesela Engin, Mavi Tur Yolcularının derneği var mı? Bir araya gelip bu duruma konuşuyorlar mı acaba?
Yok, bildiğim kadarıyla öyle bir dernek yok. Yani o tip bir organizasyon yok.
Peki şimdi genelde tabii bu tür sorunların altında bir nezaketsizlik yatıyor. Yani o gece tur teknelerinden işte 2'lere 3'lere kadar yükselen müzik, gürültü, çevre kirliliği vesaire. Mesela Serhan, bu konularda ne düşünüyorsun?
Beysun, bizim Göcek'te öyle aşırı bir İstanbul Boğazı gibi böyle yüksek sesli müzik yapan çok az tekne var. Yani daha bir Göcek o konuda disiplinli. Göcek'teki tur tekneleri ve Fethiye'den gelen tur tekneleri var. Günübirlik teknelerden bahsediyoruz. İşte iki şeyi çok iyi ayırmamız lazım. Benim temsil ettiğim derneğim Türkiye'deki ticari yatçılık. 50 yıldır Cevat Şakir'in başlattığı o mavi yolculuk, 1946'dan beri onunla özdeşleşen o mavi yolculuğun biz bugünkü uygulayıcılarıyız. Ve biz çok disiplinliyiz. Bizim teknelerimiz 700-800 tekneden bahsediyorum ticari olarak Türkiye'de faaliyet gösteren. Ve bizim teknelerimizin %90'ında çok ciddi disiplin ve denize saygı, denizcilere saygı var. Şimdi bu sizin biraz önce bahsettiğin Beysun, bu pandemiyle beraber bir patlayan bir özel tekne sahipliği çıktı. 2 senedir görmediğimiz bir şekilde katamaranlar çıktı. Evet. Hiç görmediğimiz sayıda katamaranlar arttı. Bunlar özel tekneler. Piyasada personel kalmadı. Bu özel teknelere yetişmiş istihdam, bizde istihdam olan kaptanlar, gemiciler bu özellere geçti. Orada bir kültürel bir sorunumuz var. Denize saygı sorunumuz var. O da tabii bir günde olmuyor bunlar, biliyorsun. Ben çocukluğumda denizde büyüdüm. 10 yaşında optimist yaptım falan filan. Mersinliyim ben aslında.
Dün akşam Onur Ugan şeyi de söyledi. Küçükken babasıyla Göcek koylarına çıktıkları zaman bir koya girip bir tekne varsa rahatsız etmeyelim deyip öbür koya demirlerlermiş.
Doğru.
Peki Engin'e sorayım. Engin, sen daha alanda yaşadığını biliyorum, yani tekne kaptanı olarak. Senin görüşün ne bu tur tekneleri, günübirlik tur artı işte mavi tur tekneleri, yolcuları diyeyim aslında.
Mavi yolculuk.
Evet.
Orada Serhan'a katılıyorum ben, yani normal charter yapan, yani müşteri taşıyan teknelerle ilgili bu, hani o şeyler bir böyle bir şey mit olmuş olarak geliyor. Gürültü yapan guletler, tef çalanlar, bunlar yani sanki 20 sene önce de kaldı gibi. Yani evet, burada o tip şeyler pek yaşanmıyor civarda. Özel teknelerle ilgili de çok fazla bir şey yaşandığı zaman da çok kolay bir şekilde, yani bir yere haber verdiğinizde sahil güvenliği, hemen onlar kesiliyor. Günlük turlarda da Serhan'a katılıyorum. Yani o da bir şey, bir iş alanı ve aslına bakarsan Türkiye genelinde buralarda tatil yapan insanların denizle olan ilişkilerini sağlayan tek şey o günlük turlar. Yani tabii çok fazla bir şansı olmuyor insanların. Çok çok sınırlı bir insan denizle bir araya gelebiliyor. Yani buraya gayet düşük bütçeyle gelen insanların bile çok güzel tatil yapmalarını sağlayan bir şeyler. Ve daha medeni olduklarını düşünüyorum eskiye göre. Onların hayatı da o şekilde devam ediyor. Aynı zamanda bu pandemiden sonra olan özel tekne meselesi, evet, o da ciddi bir problem. Çünkü artık eve döndü tekneler. Yani aynı yerde, aynı koyda hiç değişmeden aylarca duran tekneler var. Yani yerini kaybetmemek için bir yerden ayrılmayıp botla tekne sahiplerinin gelip gittiği ve orada bir ev gibi sabit duran tekneler var. Asıl problem galiba bunlar.
Peki şunu merak ediyorum. Mesela tekneye bir mavi yolcu grubu geldiği zaman onlara yazılı bir kağıtla şunlara dikkat edilecek, bunlar kriterlerimiz budur gibi bir şey açıklama veriliyor mu Serhan?
Şimdi garnizona gelmiyor tabii bu insanlar, tatil yapmaya geliyorlar. ama denizde, hani teknede ne yapılırın bir briefingi bütün teknelerimizde verilir. Teknedeki yaşamda, o gün haftanın rotasıydı, işte ekiple tanışma, teknede işte en basitinden söylüyorum, ıslak ayakla vernikli yerde yürüme, ayağını kurula, kayarsın.
Kayarsın.
Tuvalete kağıt atma, tıkarsın. Tıkarsan senin tuvaletin bozulur, sen rahatsız olursun. Biz tamir ederiz ama o yapılana kadar orada işte affedersin bir şeylerle uğraşacağız yani. Gibi bir briefing verilir. Çok sesli, yan tarafı rahatsız edecek bir ses olduğunda, biraz önce Engin'in söylediği gibi, 112'yi aradığınızda sahil güvenliği istersiniz, yandaki tekne aşırı rahatsız ediyor bizi dediğinde, zaten sahil güvenlik sizin kim, kaptan, oranın sorumlusu, sahibi, donatanı kimse, ona bir telefonun ucunda uyarısını yapar. Daha dün akşam yaşadık. Denizdeyim ben de. Ben de kaptanım bu arada. Hani çok çıkmam diye. Engin kadar tecrübem, deniz tecrübem olmasa da.
Estağfurullah.
Benim de tecrübem var. Şu anda da denizdeyim zaten. Yani benim de bir teknem var. Kaptanımız var. O şey yapıyor. Ben de böyle bir baş altına sığındım rüzgar gelmesin diye. Fazla gelmiyor değil mi rüzgar şu anda?
Yok gayet iyi sesin.
Yani o ses, dediğim gibi yüksek sesli, çok sıkıntı yok artık Göcek'te. Dediği gibi Engin'in, 20 yıl önceki bir mito. Hani şu Şu anda Göcek'in en büyük sıkıntısı taşıma kapasitesinin üzerinde tekne var. Bu. En büyük sıkıntı bu. Ve 3 ay, 4 ay aynı yerden kalkmayan tekne var. E bu ne yapıyor atık suyunu? Hepsinde arıtma yok bu teknelerin. Yok evet. Yani. Ne yapıyorlar? Evet. Bilmiyoruz.
Peki Serhan, şunu sorayım sana dernek ikinci başkanı olarak. Mesela bu ticari teknelerde bir sınır var mı? Yani ben gidip bugün bir Trendil alsam hemen bu sektöre katılabilir miyim? Yoksa mesela büyük metropollerde işte taksilerin plaka şeyi var, sınırı var. Böyle bir şey denizde de var mı?
Hayır, yok. Sadece Turizm Bakanlığı'ndan yat işletme belgesi almanız lazım. İl Turizm Müdürlüğü gelip teknenizi kontrol eder. Ve teknenizin konaklamaya uygun bir otel vasıflarında olup olmadığını inceler. Ondan sonra belgenizi düzenler. Tabii ondan sonra da Ulaştırma Bakanlığı'nın liman başkanlıklarınca da surveye tabisiniz. Denize elverişli olup olmadığına tabisiniz. Yani iki değişik bakanlıktan geçtiğinizde ve de ticari kaydınız olursa ticaret yapabilirsiniz. Şu anda bir sınırlama yok. Öyle bir.
Peki olmalı mı Serhan? Ve Engin
bizim filomuz 10 senedir 12 senedir yaklaşık 2010'dan beri Türkiye'nin filosu eriyor. Yurt dışından gelip filomuzdan tekneler alındı. Yeni inşa çok azaldı. Türk yat filosu, ticari yat filosu eriyor.
Öyle mi?
Hırvatistan bizden aldığı bu konsepti, mavi yolculuk konseptini devletten aldığı sübvansiyonlarla %1 uzun vadeli kredilerle senede 30-40 tane modern, bizim guletlerden daha büyük tekneler indirerek Hırvatistan Akdeniz çanağında bu bizim mavi yolculuk dediğimiz konsepti ortak oldu. Yani bizim yatırımcıya ve yeni inşaya ihtiyacımız var. Filomuz eskiyor, filomuz küçük kaldı, motor yatlarımız yok, büyük lüks en üst segmente yurt dışı misafirine hizmet edecek tekne 39 metre, 40 metrenin üzerinde Türkiye'de bir elin parmakları kadar tekne var. 40 metre üzerinde ticari çalışan bir elin parmakları kadar tekne var.
O Türkiye'den kadar mi söz ediyoruz?
Evet, Türkiye'den söz ediyorum. Yani vallahi çok küçük.
İstanbul öyle değil Serhan.
Yani 40 metre üzerinde İstanbul dahil Beysun büyük ticari yat yok. Özel demiyorum. Ticari. Ben biliyorum canım. Benim işim bu. Net peki. Biliyorum yani. Peki. Engin de katılacaktır ona. Hani Engin de bu piyasanın içerisinde biliyor. 40 metrenin üzerinde, 50 metrenin üzerinde hele bir tane tekne var. İki tane. Biri Meyra, biri de yabancı bayraklı lisans almış başka bir tekne.
Peki aynı soruyu ben Engin Mukan'a sorayım. Engin, sence bir sınırlama getirilmeli mi? Özel yatlar da dahil buna tabii, sorduğum soruya.
Yani özel yatla, ya şimdi sınırlama şöyle, ticari olarak belli kriterleri sağlayan bir insan, yani bir yere bir sınırlama getirmek nasıl olur onu çok hayal edemedim. Şu anda da çok buna ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü mesela bir kiralık tekne arasanız zaten belli zamanlarda bunu bulamadığınızdan İnsan biliyor ki demek ki yeterli tekne yok Serhan'ın dediği gibi. Ya onun dışında özel teknelerle ilgili de yani sınırlama belli yerlerdeki kalma sürelerini sınırlama falan gibi bir şey olabilir. Ya ona mutlaka zaten bir çözüm bulunması lazım. Herhalde oraya geleceğiz. Bu yapılacak çalıştay bununla ilgili bir şey. Yani gerçekten kapatılamıyor artık deniz.
Engin, ben o çalıştayı bir duyurmak istiyorum dinleyicilere. Fethiye Körfezi, Göcek Dalaman koylarının korunması ve yönetimi çalıştayı. Ben de bu nedenle Göcek'teyim. Bu çalıştayı katılmak üzere. Şimdi bir rahatsızlık var ki böyle bir çalıştay düzenleniyor. Yani ya doğmakta olan bir problem var ya da var olan problemleri bir şekilde düzene sokmak üzere bir beyin fırtınası yapılacak herhalde. Şimdi mesela Engin'e sorayım ben Serhan. Bu Şamandıra sistemleri var, işte mapalar yapılıyor. İşte bir koylarda belli sayıda tekne bağlama şeyi, bir rezervasyon meselesi var galiba Güner Bey. Ne diyorsun Engin, kaptan olarak bu uygulamaya?
Yani onun tabii çok çok hassas bir dengesi var o konunun. Yani bir yanda hani insanlara nerede ne şekilde duracağıyla ilgili bir şeyleri yapmanız çok kolay bir şey değil. Bir sınırlama getirmeniz ve bunun denetlemesini yapmanız çok kolay değil. Ama bunu yapan çeşitli ülkeler var. En azından gidip geldiğimiz zamanlardan İtalya'nın sistemini biliyorum.
Nedir o sistemi?
Anlayamadım.
İtalyan sistemi dediğin şeyinde nasıl bir sistem?
Şöyle var mesela haritalarının üzerinde yazıyor zaten. Dört bölgeye ayırmışlar. Hani bir tanesi var asla girilmiyor. Bir tanesi var sadece içinde kalabiliyorsunuz ama demir atamıyorsunuz. Bir başka bölge var bizimki gibi her şey serbest. Bir tanesinde sadece sınırlanmış şamandıralara bağlayabiliyorsunuz gibi bölgeleri ayırmışlar. Mutlaka bunun dışında başka uygulamalarda yapılan yerler vardır. Ve Göcek'in böyle bir şeye ihtiyacı olduğu çok kesin. Yani İnanılmaz yakın şekillerde duruyorsunuz, inanılmaz durulmayacak yerlerde durmak zorunda kalıyorsunuz ve bütün şeyi çerçöp anlamında, atık sular anlamında da artık kaldıramadığı çok belli. Yani Göcek'in ve mutlaka buraya bir yöntem bulunmalı ve bu nedir önerin dersen tek taraflı bir şey söylemem mümkün değil yani. Zaten bunu insanların değerlendirip hep bir araya gelip bir orta yol bulmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bir sürü insan da benim gibi düşünüyor ve bunun için bu çalıştay bence çok yararlı bir şey. Hani nasıl bir şey yapılmalı, nasıl bir şey getirilmeli, bunun hani organizasyonu nasıl ama böyle hani bir ihale açtım, o ihalenin sonunda buna karar verdim de o kadar basit bir şekilde çözülecek bir şey değil bu.
Vallahi rezervasyon sistemi nasıl olabilir bilmiyorum ama yani şu da mantıklı geliyor bana. Yani ben Göcek'e geleceksem bir yeri aramalıyım, tıpkı bir otelde yer ayırtın
evet.
gibi.
Veya uçakta.
Evet mesela ne bileyim ben TYBA'yı aramalıyım. Demeliyim ki ya ben şu tarihlerle şu tarih arasında teknemle Göcek'e geleceğim gibi. Bilmiyorum Serhan ne dersin?
Şimdi Beysun ben bu işin çok içindeyim. Her yönüyle bu MAPA ve Şamandıra ihaleleri vesaire o inisiyatifin içinde direkt derneğimizi temsilen içindeyim. Bu çok meşakkatli ve çok girift bir olay. Ancak Göcek'in mevcut bir Göcek koylarını kullanma esasları diye bir yönerge var. Bu yönergeye uygulanmıyor. Uygulansa zaten biz bunların hiçbirini konuşmuyorduk. Orada çok güzel işte Engin'in söylediği gibi İtalya'da şunu yapamazsın bunu yapamazsın. Burada da bir yerde 3 günden tam yanlış olabilir. Hani bir günü 2 günü yanlış söyleyebilirim ama bir yerde bir demir yerinde 3 günden fazla duramıyorsun. Toplamda da aynı bölgede bir haftadan fazla duramıyorsun. Bunun uygulansa, uygulanmayana bir müeyyidesi olsa zaten Göcek'te bu kalabalık, bu yoğunluk, bu aşırı kapasite olmazdı. Ama velakin oldu, uygulanmıyor. Şimdi yeni bir yönetim sistemi üzerine bu çalıştay, bugün yapılacak çalıştay, yarın yapılacak çalıştay. Biz burayı nasıl yönetmeliyiz? Yereldeki paydaşlar buna nasıl katılabilir? Benim derneğim olarak biz ticari yatçılar olarak sürdürülebilir bir iş yapmak istiyoruz. Bu çok önemli bizim için. Bu koylar, bu denizler bizim olmazsa olmazımız. Yoksa biz yokuz. Türk ticari yatçılığı yok. Türk ticari yatçılığı yok demek, Türk yat inşa sanayi yok demek. Biz onun lokomotifiyiz. Bu iki kere iki dört. Yani 40 yıl önce sünger teknelerinden bozup gulet yapıldı ve onlarla mavi yolculuk başladı ve o konfor seviyesini arttırmak için yat inşa sanayimiz yükseldi. Yat inşa sanayimiz arttı. Şimdi 70-80-100 metrelik mega yat yapıyoruz. Bunun altında ticari yatçılık var. Ve bizim sürdürülebilir bir doğaya sahip olmamız lazım iş ortamına. Onun için de buna biz müdahiliz, paydaşız. Yarın tanışacağız zaten de şeyde görüşeceğiz çalıştayda ben de orada olacağım benim de söyleyeceğim iki lafım var ve bir ortak akılla şey bulacağız yerelde bunu nasıl yönetiriz bunu merkezi yönetime bırakırsak merkezi yönetim bunu başka şekilde yönetmek isteyebilir biz yereldeyiz benim çocuğum herhangi bir koya gidebilmeli sandalıyla yelkenli teknesiyle spor yaptığı yelkenli teknesiyle orada bir demir atıp denize girebilmeli benim oğlum evet. ve buna bir para ödememeli veya evet. sizin oğlunuz veya vatandaşın oğlu vatandaş Mehmet'in oğlu kızı kimse bu koylar hepimizin koyları bu birilerine koyu olmamalı benim görüşüm evet. bu ben bunu savunuyorum.
Evet. Engin, bence en önemli sorun atıklar herhalde. Yani onun nasıl çözüleceği konusunda doğrusu benim de çok fazla bir şeyim yok yani çözüm olarak. Çünkü yani dün işte akşam bir yemekte buluştuk çalıştaya katılacak insanlarla. Yani şunu konuştuk. Sadece teknelerin işte sintine suyu yok, pis su tankının atıkları değil. Yüzme şey güneş yağı bile ciddi bir problem bu popülasyon içinde. Yani insanların güneşlenmek için sürdükleri yağ denize karıştığı anda çok ciddi miktarda bir kirlilik çıkıyor ortaya. Bu atık meselesiyle ilgili Engin sen ne düşünüyorsun, içinde yaşıyorsun?
Atık meselesiyle ilgili tabii bir kısım yani mutlaka bunun bir yani bir idari cezalarla falan bir şekilde bir şeyler yapılmasını konuşuyoruz ama bir de bir alternatif olarak ne sunduğunuza da gerek var. Yani eğer burada yani 500 tekne varsa, sizin de 3 tane atık alma tekneniz varsa bunun çalışmayacağı ortada. Buna başka bir yöntem bulunmalı. Yani bir yöntem ararken de işte o atığı almanın teknik detaylara girersek, almanın şu şartlarla olacağını siz söyleseniz bile, size Amerika'dan da bir tekne geliyor, İsrail'den de bir tekne geliyor, Fransa'dan da bir tekne geliyor. Bunların sistemiyle sizinkinin entegrasyonu, bu da ayrı bir sorun. Yani bunun o... üzerinde kafa yorulup ne yapılacağıyla ilgili toptan bir karar verilmesi lazım. Ve bunu bir şekilde atık almayı kolaylaştıracak ve bunu olabildiğince hızlı bir şekilde yapabilecek bir altyapının olması lazım ki ondan sonra çok ağır cezalardan söz edebilirsiniz. Ama bunu şu yapmadan 3 tane tekneyle yok. Evet yok.
Yok. Şu, evet. Yani mesela bir de şu anki uygulama o kadar saçma ki bir şekilde atık toplama şeyleri var, yerleri var. Bunların çoğu marinalarda zaten.
Evet.
Bakıyorsun tam Türk kafasına dönüyor. Sen tankını boşaltmıyorsun. Sadece o 15 günde bir o tankın boşalttığını ispatlaman lazım. Gidiyorsun bir para veriyorsun, bir kaşe vuruluyor. Ya ortalıkta atık sorunuyla ilgili bir çözüm değil. Tam bizim kafamızda bir kağıt şeyi işleme haline dönüşüyor. Yani mesela şöyle bir şey var. 15 günde bir benim teknem var. İşte o teknede de bir şey var. 15 günde bir benim onu boşaltmam lazım. Ben 6 ay gitmiyorum tekneye. Bir sene gitmiyorum. Yok, ille de 15 günde bir o parayı ödemen lazım. Şimdi bu çok saçma. Mesela yeni bir uygulama vardı. Geçen sene duymuştum. O bilmiyorum, Engin'e soracağım, çalışıyor mu? O daha mantıklı. Teknelere bir çip konuyor. Tankı denetleyebiliyorlar uzaktan. Dolayısıyla ben 6 ay tekneye gitmediysem, dolayısıyla tuvaletimi vesaireyi kullanmadıysam onu oradan görebiliyorsun. Dolayısıyla böyle bir saçma sapan durum çıkmaz ortaya. O uygulanıyor mu Engin?
Böyle bir şey duymadım ben. Böyle bir uygulama yok. Teknik olarak bunu yapmak da diğer şeyleri yapmak kadar zor eminim. Yani bunu bir çiple bir şekilde hani böyle uzaktan bir şekilde kontrol edilecek bir altyapıya gelene kadar bayağı bir yol var bence. Yani o uygulamada böyle bir şey yok.
Peki Serhan, senin bir bilgin var mı?
Benim bilgim de yok. Yani böyle bir çiple vesaireyle bir kontrol yok.
Valla geçen sene böyle bir haber basında da bile çıktı.
Şöyle bir şey, sanırım o biraz yanlış anlaşıldı. Bir kart vardı daha önce ve bu kartın bir çipi vardı. Yani o kartı aldıkları zaman, senin atığını alan adam onu işlediği zaman sistemde her yerde görünüyordu.
Evet,
yani sistem senin tankında ne olduğunu gören bir şey değil. Senin verdiğini sadece bir kağıtla bir yere yazmak yerine işte online bankacılık gibi her yerden onu görebiliyordu. Ve ona göre denetlemek de mümkün tabii olabilirdi ama öyle bir şey yapılmıyordu. Dediğin gibi bunu ayarlayacak o kadar hassas bir şey, henüz öyle bir şey yok.
Ama bu bir çözüm olabilir bence. Yani böyle bir sistem. Bir de mesela şunu soracağım. Demirlemek ciddi bir problem koylarda. Yani hı-hı, işte acemisi var, ustası var, deneyimlisi var, deneyimsizliği var. Bir de tabii o her atılan demir... denizin zemininde ciddi problemler yaratabiliyor. Oradaki doğal hayata müdahale edilmesi anlamında. İşte bu MAPA sistemi, Şamandıra sistemi de zaten o yüzden gündeme gelmiş idi. Şimdi son dönemde bu Engin, uyduya bağlı demir sistemleri var. Yani demir atmıyorsun ama tekne olduğu yerde duruyor. Bu uygulanabilir mi?
Ona daha çok yolumuz var bence. Yani onu teknik olarak onu yapabilirsin ama onun enerji şeyi tüketimi çok, yani zaten böyle bir şey var. Yani olduğu yerde tekneyi sabit tutabiliyorsun GPS'te. Ama buna göre bir sistemin olması lazım. Yani her teknede bunu yapman mümkün değil. Ona göre bir teknenin bir donanımı olması gerekiyor. Yani onun çok yolu var bence. Yani hani demir atmadan tekneleri belli bir yerde tutmayı biz göremeyiz herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Yani teknik olarak bunu yapabilirsin ama öyle bir maliyet asla altından kalkılmaz diye düşünüyorum.
Valla Engin, bu tür altyapılar zaman içinde çok hızlı gelişiyor teknoloji ve ucuzluyor. Yani böyle bir teknoloji ulaşılabilir hale gelse, teorik olarak konuşuyorum, bu demirleme sistemine bir çözüm olabilir bence. Ne dersin Serhan?
Tabii ki Engin'in dediği gibi o tekneyi orada tutmak, işte baş pervane, flaplar, kıç pervane hepsinin devamlı çalışıyor olması lazım. Hani denizde hareket etmeden aynı yerde durmamız için ne yapmamız lazım? Ayaklarımızı ve ellerimizi devamlı oynatmamız lazım. Akıntı
Evet.
varsa akıntıya karşı da birazcık yalpa yapmamız lazım ki orada duralım, doğru mu? Teknede bunu
Evet,
yapmak
doğru.
için ciddi bir enerji. Çok yani o uygulanabilir şu aşamada binlerce, hele bu küçük yelkenli teknelerimiz var biliyorsunuz. Onlarda hele öyle bir enerji yok. Çok zor, çok zor.
Yani güneş enerjisi artı rüzgar enerjisi ile çalışabilir bir sistem belki gelecekte bir çözüm.
Görürüz. Görürüz belki, evet. Yani UFO'lardan önce onu görebiliriz. Şeyden, uzaylılardan önce görebiliriz. Evet, bana o kadar yakın yani o şey çözüm.
Peki o zaman biraz da pardon denizcilikten konuşalım. Göcek'teki gençler, çocuklar, onların denizle ilişkisi nasıl Engin?
Çok çok ya deniz Göcek şey yani bilmeyenler için söylüyorum. Yani Göcek böyle plajları olan Antalya gibi falan bir yer değil. Yani Göcek'te denize girmek Göcek'te yaşayan insanlar için oldukça zor. Göcek'in bir plajı yok. Yani en yakında gidebilecekleri yer İnlice'nin plajı. Onun dışında da bir tek bir otelin plajı var burada. Onun dışında denize girmek çok kolay değil. Ama burada gene günlük tur tekneleriyle veya ufak kendi insanların tekneleriyle bir yerlere gitmeleri mümkün. Bir de tabii ki yat kulübü var. Yat kulübünün verdiği eğitimler var. Yani optimist ve bir takım başka sınıflarla ilgili verdikleri eğitimler var. Onunla buradaki hemen hemen her çocuk bir dönem oraya gider, bir kurs görür, yelkenle ilgili bir bilgi alır. O şekildedir. Ama yani normal olarak böyle bizim hani kendi çocukluklarımızı düşünüyoruz, denizin kenarında büyüdük falan. Göcek öyle bir yer
Evet.
değil.
Anladım.
Yani senin bebek
Peki.
gibi değil yani.
Vallahi ben denize bebekle düştüm. Ben bebeğe çok şey borçluyum. Denize olan
Doğrudur.
ilişkimin şeyi orada filizlendi. Peki biraz da yarışlardan konuşalım. Ben çok seviyorum. İki kere Göcek Sonbahar yarışlarına katılmıştım Ex-Orient'le. Hatta çok da başarılı olmuştum, değil mi Engin?
Evet.
Şeyin bu Göcek'in bu denizcilik kültürüne bu hem ilkbaharda var bildiğim kadarıyla, bir de sonbaharda iki tane yelken yarış haftası var.
Evet.
Bunun Göcek'e etkisi nasıl? Yani Göcek yerlileri bu yarışa katılıyorlar mı? Yoksa genelde dışarıdan mı geliyor tekneler?
Yani çoğunlukla Göcek'ten çok insanların katıldığı bir yarış değil bu. Bizimkiler özellikle son yıllarda yani ağırlıklı olarak Ruslar ve Ukraynalıların geldiği yani yabancı ülke olarak en çok onlar geliyor bize. Sezonun başı ve sonu olduğu için onlar için soğuk olan zamanlarda buraya geliyorlar. Burası da sakin oluyor. O yarışın en temel şeyi hani normal bütün esnaf için olan sezonu bir iki hafta daha uzatmaktır zaten sezonun başında ve sonunda yapılması o. Daha sakin zamanlarda oluyor. Ve baya bir tekne geliyor. Tabii ki buradan bizden de burada çalışan insanlardan veya Türkiye'den çeşitli yarışlara katılan insanlardan bir takım eğitim verenlerden de katılanlar oluyor.
Serhan senin şey senin sen yarışçı mısın Serhan, cinize sorayım.
Yarıştım ben de, bizim bir ekibimiz vardı, güzel güzel yarışıyorduk. Sonra işte bir arkadaşımızı kaybettik, sonra birini daha kaybettik falan derken bir böyle şey yaptık, soğuduk. Ama bir 8-10 sene her yarış, hem bahar 19 Mayıs yarışlarına hem de 10 Kasım yarışlarına Göcek'te katılmışlığım var. Ben zaten kurucu üyelerindenim. Göcek Yat Kulübü'nün 1999'da mı kurduk? Öyle bir şeydi değil mi
evet.
Engin?
Doğru.
Ben hani o kulübünde hem yönetiminde de bulundum geçmişte. Her şeyle de desteklerim. Oğlum da bütün Optimus kurslarına dediği gibi Engin'in her Göcekli çocuk. Göcekli çocuklar aslında şanslı. Bizim yelken kulübümüz bu açıdan çok iyi. Yani bir sürü yelkenci çocuk yetiştirdi. Küçücük Göcek'te biliyorsunuz Balkan şampiyonu çıktı. Tolga'ydı değil mi? Bizim Tolga
evet.
Başarılar aldı yurt dışında. O açıdan Göcek şanslı küçük nüfusa göre başarısı yüksek. Denizci bir yer Göcek. Yani denizde kıyısı yok, plajı yok ama denizciliği var Göceklilerin. Bütün Göceklilerin bir balıkçılığı vardır, bir teknesi vardır yani Göceklilerin. Biz de onlara katılmış olduk dışarıdan gelerek Engin'le, ben ve bir sürü insan gibi.
Peki benim sohbet sırasında ilgimi çeken Engin'in bir şeyi oldu. Orada atladım. Engin 20 yıl öncesi gibi değil artık yolcular demiş idi. Yani o mit, 20 yıl önceki mit diyordu, o yüksek gürültü, müzik vesaire. Sen de katıldın evet. Sen bu görüşe.
Evet.
Peki bunun nedeni ne? Yani ne oldu da insanlar daha düzgün davranmaya başladılar Engin?
Hayat değişiyor yani. Hani ilk başta bir ya, bu mavi yolculuğun başlaması, Serhan çok daha iyi detaylarını biliyor. Onca sene önceden gelen şeylerde dediği gibi balıkçıların tekneleriyle gidilirken, yani biz buraya geldiğimiz zamanların ilk zamanlarını biliyorum. Hani buzdolabı diye bir şey çalışmazdı teknelerde. Herkes buzlarını alırdı, buzlar konurdu, onlarla soğutulurdu. Klima diye bir şey zaten yani ilk herhalde 10 senede bile doğru düzgün klima lafı duymadık biz teknelerde. Ondan sonra klimalar geldi, onlar geldi. Bir zaman balıkçılardan dönen insanlar varken biraz daha eğitimli insanlar gelmeye başladı ve bir kültürü oluştu yani. Charter dediğiniz şey, yabancılarla tur yapma şeyi zaman içerisinde öğrenildi ve ona göre personel de gelişti, şey de gelişti ve şu anda bence hani ciddi bir güç olarak, hani bir Serhan çok daha iyisini biliyor. Bu tip teknelerle yapılan charter işlerinde, yani kiralık teknelerle haftalık turlarda bence çevremizdeki birçok ülkeden çok daha iyi durumdayız. İyi bir altyapımız var. Hem personel olarak hem tekne olarak. Bu, zamanla gelişmelerdir bu. Ama nedense o, bulette tef çalıp oynayan gemiciler miti hala devam eder. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey kalmadı. Yok,
onlar bitti evet.
Bu iyi haber tabii. Ben, evet, gerçi benim ilk mavi yolculuğum bir sünger teknesinde idi.
Bravo.
Ve tuvalette, güvertede bir kulübeydi.
Evet, evet.
Oradan buralara kadar geldik.
Tabii, tabii.
Peki bu değişim, yani 20 yıldan bu yana kadar olan bu değişimde personel eğitimi etkisi var herhalde. Böyle bir eğitim var mı? Şey nasıl oluyor? Yani bir mavi tur teknesine nasıl personel olabiliyorum Serhan? Bir kursunuz, bir şeyiniz var mı?
Denizcilik okulları var. Bodrum'da var Denizcilik Yüksek Okulu, Köyceğiz'de var, kurslar var, özel kurslar var. Şimdi gemici olmak için artık belli bir, ne kadar bilmiyorum ama birkaç ay süren bir kursa gitmeniz lazım. Bir teorini öğretiyorlar orada. Ondan sonra bir yere geliyorsunuz, stajyer olarak başlıyorsunuz. Birazcık alaylı, birazcık okullu bir sektör oldu bizim sektör. İş üzerinde en çok öğreniyorsunuz. Çok değerli kaptanlarımız var. Bu kaptanlarımız yıllardır bunu verip ve insan yetiştiriyorlar. En iyi okul, iyi bir teknede iyi bir kaptanla çalışmak. Bunun üzerine ben okul tanımıyorum. Yani teorisini öğrenirsiniz ama pratiğini iyi bir kaptanla iyi bir teknede öğrenirsiniz. Biz yani bunu yapıyoruz. Eğitimler de veriyoruz. Mesela dernek olarak eğitim komitemiz var. Şimdi arkadaşımız orada Uğur Soyken var. Bodrumludur. O eğitim komitemizdir. Ben de onun hemen yardımcısıyımdır. Bütün nerede şey var, eğitim, seminer, üniversitelere gidiyoruz. 9 Eylül'e gittik. 9 Eylül Turizm Fakültesine denizi anlattık. Yatçılığı anlattık. O çocukları yatçı da yapabiliriz. Çünkü orada turizmi öğreniyorlar ama turizm sadece karasal değil. Böyle bir şey var. Hani hep karasal bakılıyor turizme. Halbuki denizde de bir turizm var. Deniz turizmi, yat turizmi. Fethiye'deki meslek okuluna aynı şekilde bölüm başkanıyla konuştuk. Bu kış onlara, çocuklara bir kariyer günleri yapacağız, anlatacağız. 9 Eylül Üniversitesi gastronomi ve mutfak sanatlarına gittik, denize anlattık. İnanın bir amfi dolu öğrenci vardı. Ve sunumu yaptıktan sonra hocaları dedi ki, kim denizde çalışmak ister dedi. Hepsi el kaldırdı. Hepsi dedi ki biz denizde çalışmak istiyoruz dedi. Öyle bir sunum yaptık ki çocuklar hayran kaldı yaptığımız işe. Böyle yapıyoruz, peki, çalışıyoruz.
Peki ben bir şey daha, bir başka grubu da konuşmak istiyorum. Mavi yolcuları konuşmak istiyorum. Şimdi sonuç olarak bu insanlar ciddi paralar ödeyerek bir tekneyi işte bir hafta, iki hafta kiralıyorlar. Şimdi bizde para, bir şeyin parasını ödersen bir hassasiyet, bir böyle hani yemekteki yumurtanın işte kalitesinden, etin iyi pişip pişmemesinden. Engin, Serhan sana sorayım belki, ikinize de sorayım veyahut da. Huysuzluk eden yolcuları nasıl idare ediyorsunuz?
Ağızlarına biber sürüyoruz. Güzel Kahramanmaraş acı biberi. Benim annem tarafı Maraş'tı. Maraş'tan güzel acı biber. Ağızlarına sürüyoruz. Şimdi her bütçeye göre tekne var Türkiye'de artık. Yani her bütçenin ederinin karşılığı bir tekne tatili var. Bu 5000 lira da olabilir günlüğü, 15000 lira da olabilir, 75000 lira da olabilir. Hı-hı. Yani o istediğiniz otel gibi pansiyon var. 5 yıldız üstü otel var. Evet. Evet, şimdi isim vermeyeyim, reklam olmasın. Hani bazı otellerimiz var, biliyorsunuz 1000 Euro'dan aşağı odası yok.
Evet.
Bu işte böyle. Pansiyon var. Pansiyonda da 150 liraya kalırsınız. Bu işte böyle.
Peki yani, ben aynı soruyu Serhan Engin'e sorayım. Engin, sen huysuz yolcuları nasıl idare ediyorsun?
O biraz şeyle, o mesleğin içinde bir zaman geçirdiğinde insan zaten bir konuyu da biliyorsanız, yani mesela denizde gelen bir adamın ne istediğini biz zaten biliyoruz. Yani karşımıza birileri geldiği zaman personel olarak veya oradaki acente olarak insanlar zaten karşısına gelenin ne istediğini, ne huyda bir insan olduğunu hissedebiliyor artık. Hani bir işi yaptıktan sonra belli bir zaman sonra onu tanıyor insan zaten. O tip çok, yani bunca sene, 30 seneyi aşmıştır. Bunca sene içinde bu kadar sorun yaratan kaç kişi oldu diye sorarsan bana bir kere, ben sana 2 ya da 3 derim ya, 5 değildir. Aynen. Bu. Onun dışındakilerde hani böyle ufak tefek şeyler, o kadar ciddi problem saymayacağımız, yani kapris saymayacağımız, çok kapris saymayacağımız şeyler, çok anlaşılır şeyler. Yemeğe soğuk geliyorsa bir şey zaten söyler adam bununla ilgili, o yemeğe soğuk getirmemeye çalışıyorsun. Ama denizdesin ve işte atıyorum dışarıda bir hava var ve bir yere gitmek istiyor, aynı zamanda yemek istiyorsa da bunu bir insanla münasiple, hani ikisinin bir arada olmayacağını anlatıyoruz bizim işimizde. O zaten yani onu insanlarla şey yapmak, ama genel olarak bu tip sorunlar çok az yaşanıyor. Yani çok az yaşanıyor diyebilirim. Genellikle zaten herkes ne istediğini biliyor, herkes ne vereceğini biliyor ve bir şekilde sorunsuz yaşanıyor bunlar.
Beysun, ben bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii lütfen, buyur Serhan.
Şimdi bazı misafirlerimiz var. Misafir diyoruz biz. Şeydeyiz, turizmciyiz. Misafirlerimizin bazıları mutsuz olmak için geliyorlar. Onlara yapacak hiçbir şey yok.
Ne demek mutlu o olmak,
mutlu olmak için gelenler zaten mutlu gidiyor. Bazı insanlar ağzınızda kuş tutsanız mutlu olmuyorlar. Bunlar işte Engin'in dediği gibi 3 tane 5 tane oluyor. Ha. Bir de en önemli kısmı kontrat aşamasında insanlara bir tekneyi sunarken o teknede verilecek hizmetin, servisin, kalitenin ne olduğunu çok güzel tanımlarsanız, kontratınız detaylı bir kontrat ise, misafir ne alacağını bilerek bütün geliyor, beklentisini, teknenin resimleri ve teknenin standartlarını açık ve net bir şekilde, klima saatlerini, kabinin metrekaresi, yatağının boyu vesaire gibi bu tür detaylara kadar girip misafire onu önceden söylediğinizde, ne aldığını net olarak bildiğinde hiçbir sorun yaşanmıyor.
Peki, ben kendi deneyimden yola çıkıp bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi mesela yarışıyorsan hava, işte frişka bir havaysa herkes kaptan teknede. Bütün yarış ekibi kaptan. Taktikler, oraya girelim, kıyıya girelim. Ama fırtına çıktığı andan itibaren bütün o karakterlerin değiştiğini ben kendi adıma gözlemledim. Sizde evet. Nasıl oluyor? Yani bir fırtınada Engin sana sorayım, Serhan sana da sorayım. Var mı böyle anınız? Yani bir fırtınada paniklemiş birisini de yönetmek. Böyle bir şey yaşadınız mı?
Yine aynı şekilde çok az sayılı olarak ya bizim tabii ki yani bu denizcilik tarafında mesela yarış veya ticari bir Bahriye'deki hayatlardan farklı bizimki charter yaparken yani insanları gezdiriyorsun ve yani onun için çok daha uygun koşulları bulmak gerekiyor. Dolayısıyla havayı çok iyi kontrol ediyoruz. Çok yani doğru saatlerde gidiyoruz. Ona göre bir plan yapıyoruz.
Yani rüzgar sesi geliyor. Bir arkanı ver misin rüzgara?
Şimdi
tamam galiba.
Yani o duruma düşmemeye çalışıyoruz özetle. Yani o duruma gelmemeye çalışıyoruz ve genellikle de olmuyor ama nadir de olsa bazen kaçınacak şekilde oluyor ve hoş olmuyor tabii ki. Yani beni en yakın yerde indir diyen insanı da gördüm. Yani o da oldu. Olmadığıyla indirmedik. Bir şekilde çözüyorsunuz yani onları. Daha sakin bir yerde duruyorsunuz. Biraz denize giriliyor. Biraz daha yakın bir yerde duruyorsunuz. O anda bir çözüm bulunuyor.
Vallahi benim kardeşim, benim sevgili eski karım adının annesi Deniz'le böyle deneyimim var.
Evet.
Şeyden bir arkadaşımın teknesini Çanakkale'den aldık, İstanbul'a getiriyorduk. Denizi deniz tutuyor ama çok da gezmeye meraklı olduğu için tutturdu, evet. Ben de geleceğim diye. Çanakkale'den çıktık Engin. Hava sıfır, egzoz dumanı bizle beraber geliyor.
Of.
Evet, ondan sonra deniz giderek böyle rengi değişmeye başladı. Ben sonunda tekneyi durdurdum, sen biraz yüz dedim. Yani en azından o ortamdan dışarı çıkmasını istedim. Bir 10-15 dakika yüzdü. Dolayısıyla o deniz tutması bir şekilde geçti, geçici olarak. Sonra Allah'tan bir karayel çıktı, bir yelkeni bastım. Ben motoru durdurduk ve denizi sağ salim İstanbul'a getirebilmiştim. Ama sanıyorum kaptanlığın temel özelliklerinden biri, iyi bir kaptan için herhalde, kriz yönetebilmesini öğrenmesi lazım. Bu hava koşulları da olabilir, deniz tutmuş birisi de olabilir ya da menüden hoşlanmayan bir misafir de olabilir Serhan'ın deyimiyle. Herhalde kriz yönetimi kaptanlığın önemli özelliklerinden biri herhalde. Ne dersin Serhan?
Kesinlikle. Kaptan sadece tekneyi A'dan B'ye sevk edip idare eden kişi değil, misafirleri, ekibini, teknesinin teknik yönünü, her şeyle, bütün krizi, her şey onun sorumluluğunda. Kaptan değerli, önemli. Tabii ki kriz yönetme ilk görevlerinden bir tanesi. Onun da ne yapacağını bilmesi önemli tabii. Bu da tecrübeyle oluyor Beysun.
Evet, yani sen ne diyorsun Engin?
Bize okulda şey diye öğretmişlerdi yani gemi idaresi diye bir dersimiz vardı. Oraya gelen öğretmen ilk geldiğinde şeyi söylemişti. Yani yukarıda Allah, aşağıda kaptan. O kadar basitti yani açıklaması. Onun için hani onu her şekilde onların hepsinin karşısındaki muhatabı o oluyor insan. Ve ilk zamanları insan yani Serhan'ın dediği tecrübe kısmına gelince ilk zamanlarında şey olduğunda böyle bir ters bir şey olduğunda havadır şudur budur bir şey ters gidince hani insan böyle bir yere bakar ne yapacak kim ne yapar diye bir bakıyorsun herkes sana bakıyor oluyor o zaman. O zaman anlıyorsun senin bakabileceğin bir taraf yok yani.
Yok tabii.
Bir şeyde Marmaris'teki bir yarışta ben denize hiç çıkmayan arkadaşlarımı ikna edip yarışa getirmiştim.
Of.
İşte Marmaris'ten çıktık Beksimet Adası'na dönüp geleceğiz. Dalgalı da bir hava. Senin söylediğin gibi yani dalga geliyor, dümen de ben varım. Hepsi bana bakıyorlar. Ben paniklesem onlar üç misli panikleyecekler. Evet. Ben sakin dalgayı karşılıyorum vesaire. Sonra yarıştan sonra söylediler. Yani sen sakin kalınca biz de sakinleştik dediler.
Evet.
Bir de bu deniz tutması ile ilgili yine bir programıma bir denizaltıcı, emekli bir subay katılmıştı. Ona sormuşum denizaltıda deniz tutması oluyor mu diye. Olmuş. Bir tane az subay Engin odaya kilitlemişler. Çünkü adam gemiden ayrılacağım diye tutturmuş.
Oluyor evet. Yani denize atlamayı isteyen bile olur diye duymuşumdur. Yani şeyden deniz tutmasından.
Peki arkadaşlar 6 dakikamız var programın bitimine. Sormayı unuttuğum, atladığım bir şey var mı? Özellikle Serhan Cengiz'e sormak istiyorum. Çünkü o aynı zamanda bir derneğin yöneticisi. Serhan, var mı son söylemek istediğin şeyler? Özellikle dernekle ilgili. Yani belki biraz daha da derneği anlatman lazım.
Derneği anlatayım birazcık. Derneğin kurucu üyesiyim aynı zamanda. 2016'da işte biliyorsunuz başımıza gelen o kötü yılda bizim turizmimiz, Türkiye'miz bir krize girdik. O darbeyle beraber. Biz orada dedik ki bari beraber bunu değerlendirelim. Bir çatımız yoktu bizim yıllardır. Bir derneğimiz olsun. Yatçıların bir büyük çatımız var bizim. Büyük çatımız Deniz Çiçeği Odası. Ama spesifik olarak yatçıların, teknecilerin, ticari yatçıların bir derneği yoktu. Bir çatısı yoktu, bir birliği yoktu. Bunu kuralım dedik. Öyle bir yola çıktık. Ve çok iyi yapmışız. Şimdi bizim derneğimizin işte 80 küsür kurumsal üyesi var. Toplamda 700-800 tekneye iş veren bir çatı haline geldik. Hem donatan olarak hem işletmeci olarak. Zaten onun için ismimiz uzun. Tüm yat işletmecileri, yatırımcıları, broker ve acentaları diye bir uzun ismimiz var. Dedik ki daha kapsayıcı olalım. Ve üye sayımız şu anda üye olmak için bekleyen 7-8 daha firma var. Kriterlerimiz var. Kriterlerimiz
şimdi onu soracağım.
Turizm mesela, Bakanlığı'nda.
Çatkapı evet. Gelsem üye olabiliyor muyum? Hayır. Şimdi onu sormaya hazırlandım. Nedir kriterlerimiz?
TÜRSAP üyesi, öncelikle Deniz Ticaret Odası üyesi olmanız lazım. Bir firmanız olması lazım. Sektörde en az iki sene çalışmış olmanız lazım. Turizm Bakanlığı TÜRSAP belgeniz veya Ulaştırma Bakanlığı yat acentalığı, gemi acentalığı da diyebiliriz buna. Belgeniz olması lazım. Veyahut da gene Turizm Bakanlığı'ndan yat işletme belgesine sahip olmanız lazım. Bu üçünden biri artı Deniz Ticaret Odası üyeliğiniz ve en az iki sene yat işlerinde iş yaptığınızı bizim üyelerden iki tanesinin referansıyla ispat etmeniz lazım. O zaman derneğimize üye olabiliyorsunuz.
Zormuş, kolay değil yani.
Hayır, biraz seçiciyiz çünkü biz bu işin güzel yapılmasını istiyoruz. Şimdi bize talep çok, derneğimiz şu anda dünya çapında bir dernek oldu. Bir yat show yapıyoruz, yat charter show. Türkiye'nin seçkin 50-60 teknesini, bu sene 60 tekne sergiledik. Denmark'ın Göcek'te yaptık Mayıs başında. Ve yurt dışından 250'yi aşkın yat charter broker'ı ve acentası, operatörünü getirdik. Türk yatlarını görücüye çıkardık, vitrine çıkardık. 5 gün boyunca teknelerimizi bütün mürettebatıyla hazır, şeflerin yemek yarışlarıyla zenginleştirilmiş teknelerde partilerle, etkinliklerle ve verdiğimiz her gün seminerlerle 6 seminer yaptık. Her sabah 9'dan 11'e kadar her gün ikişer seminer olmak kaydıyla ve sektörle ilgili seminerler. Çok değerli bir show yaptık mesela. Bu da derneğimizin yaptığı, gerçekleştirdiği bir show. Ben de onun aynı zamanda komite başkanıyım. Güzel şeyler yapıyoruz. Biz hem Türk yatçılığını Akdeniz Çanağı'nda hak ettiği yere getirmek için ve biraz daha ileri taşımak için ve daha kaliteli iş hizmet verebilmek için kendi aramızda disiplinli çalışabilmek için, birçok şey için. Yani Türk yatçılığı için, Türk turizmi için çalışan bir derneğiz. Bütün dernek yönetim kurulu üyelerimiz, show komitesinde çalışan 18 üye arkadaşımız. Gönüllülük esasına dayalı biliyorsunuz bu dernek işleri. Biz de bu derneğin Türk yatçılığının neferleriyiz diyelim kendi çapımızda.
Peki.
Derneğimiz böyle güzel bir dernek.
Sizlere kolay gelsin Serhan Cengiz. Ben en son bir soruyu Engin'e sormak istiyorum. Engin, bu hani usta çırak ilişkisi vardır karada. Hani bir marangoz yetiştirir. Ve de bu okulda da ilgisi yoktur. Kaç tane kaptan yetiştirdin Engin?
Tam olarak yani yetiştirdim diyemem ama yani hani beraber çalıştığım ve sonradan kaptan olan yani tam olarak şimdi sayı bir şey bilemeyeceğim ama yani çok öyle hani bizim ya benim elimde büyüdü gitti diyebileceğim insanlar yok. Değişik yerlerde çalıştılar ama iyi kötü illaki bir katkımız olmuştur diyebilirim yani.
Anladım. Peki bu hafta Açık Deniz'i Serhan Cengiz ve Engin Mukan'la yaptık. Göcek'teyim ben. Fethiye Körfezi, Göcek Dalaman koylarının korunması ve yönetimi çalıştayına tanıklık etmek üzere buradayım. Belki önümüzdeki hafta bu çalıştay sonuçlarını da özetleyen bir program yaparım. İkinize de çok teşekkür ettim. Sağ olun.
Biz yarın, teşekkür ederiz. Biz
de yarın çalıştayda görüşeceğiz.
İnşallah görüşmek üzere.
Çalıştay'da görüşmek üzere Beysun. Çok sağ olun.
Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hey! Açık Deniz! Hey! Açık Deniz!
Önüm arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.